Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Buhari'nin ilim kitabına geldik. İlimle ilgili bazı meseleler burada anlatılıyor. İlim için icabında sesi yükseltmek, gerektiğinde bazen sesi yükseltmek. Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma şöyle anlatır. Yaptığımız yolculukların birinde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geride kalmış. Bize sonradan yetişmişlerdi. O esnada diğer namaz vakti girmek üzereydi. Öğlen namaz geçmiş, ikindi girmek üzere. Biz de abdest alıyorduk. Ayaklarımızı mes eder gibi az su ile yıkamaya başladık. Yol zaten çöl, su da az. Ayakları çok az yıkıyorlar. Kuru yerler kalmış demek ki biraz. Bu hali görünce en yüksek sesi ile iki veya üç kere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehennemde yanacak ökçelere yazıklar olsun diye nida buyurdular. Efendimiz yüksek sesini yükseltiyor. Bakıyor sahabeleri ayaklarını bir kısmı tam yıkamamış. Kuru yerler kalanlar olmuş. Cehennemde yanacak ökçelere yazıklar olsun. Ayağın üst tarafını yıkayınca topuğun alt tarafı, arka tarafı kuru kalabiliyor dikkat edilmeyince. Bunun için ikaz ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayakları güzelce yıkayın diye. Burada da ayakları abdestle yıkamak gerektiği anlaşılıyor. Şiiler ayaklara mesedebiliyor. Çıplak ayağı mesediyorlar. Çorap üzerine mesedebiliyorlar. Çok ince çorap üzerine. Bunların uygun olmadığı buradan anlaşılıyor. Buradan ayağı güzelce yıkamak gerektiği, kuru yeri bırakmamak gerektiği anlaşılıyor. Burada Efendimiz demek ki sahabilerine öğretirken sesini yükseltmiş. Biraz önemli bir konu tabii ki. İbadetle ilgili bir konu, azapla ilgili, azabı ilgilendiren bir konu. Abdest her şeyin temeli, aslı. Onun için önemli bir konu olduğu için de Efendimiz sesini yükselterek cehennemde yanacak ökçelere yazıklar olsun diyor. Veylün lil agabi minennâr. Bazı ökçelerin cehennemden vay haline, başına geleceklere diye bu şekilde ikaz etmiş oluyor. Müslim'deki rivayette Abdullah bin Amr radıyallahu anh'a şöyle nakleder aynı hadiseyi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ile birlikte Mekke'den Medine'ye dönüyorduk. Bir sefer esnasında, bu hac olabilir, umre olabilir veya bir sefer olabilir. Yol üzerinde bir suya varınca cemaat ikindi zamanı acele ederek çarçabuk abdest aldılar. Biz de o esnada yanlarına vardık. Demek ki Abdullah bin Amr da peygamberimizle birlikte geride kalmış. Cemaat önden gidip abdest almışlar. İkindi namazı sıkışmış. Ökçelerine su değmediği görülüyordu. Ökçelerine su değmediği, böyle kuru yerlerin kaldığı görülüyordu. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vay ökçelerin ateşten başına gelene, abdesti tam tekmil alın buyurdular. Vay ökçelerin ateşten başına gelecek olana abdesti tam tekmil alın buyurdular. Abdesti tam alın. İsbâgul vudu deniyor buna. Abdesti güzel almak. Demek ki abdest alırken bugün de bazen dikkat edilmediği görülüyor. Çarçabuk hemen eli ayağı yıkamak. Bazı kuryeler kalabilir. Onun için güzelce ovalamak, güzelce yıkamak. Abdesti hakkıyla almak gerekiyor. Mühim meseleleri anlatırken bazen tabii olarak ses yükseltilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de burada böyle yapmışlardır. Bu onun talim metotlarından biridir. Alim, farz-ı sünnetlerin eksik yapıldığını gördüğünde buna sessiz kalmamalıdır. Alimler demek ki insanlar yanlış yaparken farzlar, vacipler, sünnetler, haramlar, mekruhlar konusunda dikkatli olmalı, toplumu devamlı bilgilendirmeli. Bu açıdan alimlerin vebali de büyük hakikaten. Alimlerimiz, gerçek alimler toplumu bu konuda bilgilendirmeyince bilmeyen insanlar kötü niyetli insanların peşine takılıp onların yanlış fetvalarıyla yanlış işler yapabiliyor, kullanılıyor adeta. Buna dikkat etmek, bu konuda da alimler veballerini hatırlamaları gerekiyor. Alim farz ve sünnetlerin eksik yapıldığını gördüğünde buna sessiz kalmamalıdır. Derhal ikaz ve irşat etmelidir. Gerekirse sert konuşup sesini yükseltmelidir. Peygamber Efendimiz cennetten cehennemden bahsederken yüzü kızarırdı, boyun damarları şişerdi. Çünkü önemli bir konu. Ümmetinin ashabının, Müslümanların oraya girme tehlikesi var. Ondan kurtulmaları için çok işi ciddiye alırdı. İşte bu haram, helal, farz, vacip, mekruh konuları da önemli konular. İnsanların bunları yapıp cehenneme düşme, ateşe düşme, cezaya çarpılma durumları var. Bunun için de buralarda hemen hassas olmak gerekiyor. Böyle işi ciddiye almak, belki alevlenmek gerekiyor. Biraz ses yükseltmek gerekiyor. Bu yapılmadığı zaman toplumumuzda bugün yaşadığımız gibi kötü niyetli insanların hoca kılığında insanları yanlış fetvalarla, yanlış bilgilerle cehenneme sürüklediklerine şahit oluruz. Bunun vebali de alimlere yüklenir. Alimler bunun vebalini vermek zorunda kalırlar. İkinci rivayette geçen isbâul vudu, abdesti güzelce almak demektir. İsbâul vudu kelimesi. Hadis-i şerifte de bunun üzerine çok durulur. Kim abdestini güzelce alırsa ve namaz için, cami için yola çıkarsa diye başlayan pek çok hadis-i şerifler vardır. Abdestten bahseden hemen her rivayette bu hususa dikkat çekilir. Abdesti güzel almak, güzelce ovalamak, suyu her yere ulaştırmak, kuru bir yer bırakmamak. Mesela bir gün Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisiyle hataları sildiği ve dereceleri yükselttiği şeyin ne olduğunu size bildireyim mi buyurmuştu. Öyle bir şey var ki Allah Teala onunla hataları siliyor, dereceleri yükseltiyor. Ashab-ı kiram, evet ya Resulullah dediler, bildirin ey Allah'ın Resulü. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Zorluklara rağmen abdesti tam olarak almak. İşte su kıtlığı, vakit darlığı gibi böyle zorluklara rağmen abdesti tam almak, eksik bırakmamak. Camilere gitmek için atılan adımları çoğaltmak. Çokça cemaati devam etmek. Ve bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte ribat bunlardır. İşte asıl ribat bunlardır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ribat sınırda nöbet tutmak. Demek işte bunlar da cihadın olmadığı zamanlarda normal hayat içerisinde sanki cihad için sınırda nöbet tutmak gibi önemli işlerdir. Abdesti güzel almak, camiye cemaate gitmek, cemaat için yürümek ve bir namazdan sonra diğer namazı beklemek, namazlara önem vermek. Ribat nefsi itaata bağlamak, sınır boylarında nöbet tutmak ve Allah yolunda cihad etmek gibi manalara gelir. Ayet ve hadislerde ribat çok methedilmiş ve onu yapanlara büyük mükafatlar vaat edilmiştir. İhtiyaç olduğunda vatan için sınır nöbeti tutmak, cihada gitmek bu hakikaten en faziletli amellerden birisi. Buna göre bir mümin de günlük ibadetlerini usulüne uygun bir şekilde ihlas ve ihsan duygusu içinde yaparsa hudut boylarında nöbet tutmuş gibi cihat ve ribat sevabı kazanır. Savaşın olmadığı zamanlarda, normal hayata dönüldüğü zamanda da bu tür ribatlar var. Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu bunlar. Yani müminlere büyük sevaplar kazandırmak için Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu, abdesti güzel almak, camiye, cemaate gitmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. Bunlar da ribat oluyor, cihat oluyor, sevap kapıları oluyor. Cihada ihtiyaç duyulduğunda düşman karşısında sınır beklemek, nöbet beklemek, savaşmak düşmanla, bunlar da en faziletli ibadetler oluyor. Yine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Sizden bir abdestini güzelce alır, sonra sadece namaz kılmak maksadıyla evinden çıkıp mescide gelirse Allah Teala attığı her adım sebebiyle onu bir derece yükseltir ve bir günahını da siler. Camiye girinceye kadar bu böyle devam eder. Mescide girdiğinde ise namazı beklediği müddetçe namazda sayılır. Namaz için zaten başka hadislerde ifade edildiği üzere namaza niyet edip evinden çıktığı anda itibaren insan geri evine dönünceye kadar namazda gibi sayılıyor. Cenab-ı Hak ona o şekilde ecir yazıyor, lütfediyor. Burada demek ki bu namaz, abdestle ilgili konuları öğretirken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerektiğinde sesini yükseltmişler. Diğer bölüm, ilmi emanete riayet etmek. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle naklediyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağaçların içinden bir nevi vardır ki, bir çeşit ağaç vardır ki yaprağı düşmez. O ağaç kamil bir Müslümana benzer. Ağaçlar da çeşit çeşit ama bir çeşit ağaç var ki diyor, kamil bir Müslümana benzer. Ağaçlarını dökmez. Meyvelerini devamlı verir durur. Çok faydalıdır. Şu şekilde de sayıyor Efendimiz güzel faydalı yönlerini. Bir Müslüman, kamil bir mümin nasıl insanlara faydalı olur, zarar vermez, akıllıca hayatı yaşarsa ağacında ona benzer özelliklerini zikrediyor Efendimiz. Nedir o söyleyin diye de soruyor ashabına. Bu ağaç hangisidir bilin bakalım. Buyuruyorlar. Oradakiler kırlardaki ağaçları saymaya daldılar. Şu ağaçtır bu ağaçtır diye. Bunun hurma ağacı olduğu hatırıma geldi diyor Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu. Ama söylemeye utandım. Küçük bir çocuk daha. Büyük yaşlı sahabiler var. Onların yanında söylemeye utandım diyor. Babası da var orada. Onlar bir şeyler söylüyorlar ama Efendimiz hayır diyor. O değil. Ya Resulullah o hangi ağaçtır? Bize söyleyebilir misiniz? Dediler sonunda. Bilemedik. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hurma ağacıdır cevabını verdiler. En yakınlarında yakın çok bildikleri her zaman haşır neşir oldukları bir ağaç ama onlar uzakta arıyorlar tabii ki. Acaba hangi ağaçlar diye çöldeki ağaçları saymaya başlamışlar. Daha sonra Abdullah bin Ömer bunu söylüyor. Ya Resulullah babasına babacığım diyor aklıma geldi ama söylemedim utandırma diyor. Sen vardın Ebu Bekir vardı. Siz diyor büyük sahabiler konuşmayınca ben araya girmekten utandım diyor. Hazreti Ömer de teşvik edin. Niçin söylemedin yavrum keşke söyleseydin diyor. Senin bunu söylemen benim için şu kadar dünya malına sahip olmaktan daha değerli olurdu. Çünkü bir baba evladının bu şekilde akıllı, zeki, bilgili, başarılı olmasını görmek ister. Hazreti Ömer de oğlunun peygamberimizin yanında bilhassa başarılı olmasını, peygamberimizden takdir almasını çok istiyor. Evladım keşke takdir alsaydı diye istiyor Hazreti Ömer. İlmi sağlam bir şekilde nakletmek gerekir. Bir söz naklederken kimin söylediğini, ne söylediğini, niçin ve nasıl söylediğini çok iyi zapt edip en sağlam şekilde aktarmak icap eder. Bu hadisin, bahsettiğimiz hadisin senedinden hareketle bunları söylüyoruz. İmam Buhari Hazretleri onun için almış. Bu senedinde incelikler var. Bize, bana kim nakletti, ona kim nakletmiş diye veya nasıl bir söz nakletmiş. Hadis ilmi işte bunu sağlıyor bizim için, Müslümanlar için. Bu hadis ilmi çok önemli. Çok ince, derin bir ilim. Yani bir söz peygamberimize kadar kim söylemiş, ondan kim nakletmiş, o kimden duymuş, nasıl bir ifadeyle nakletmiş, hangi ifadeyi kullanmış, görüşmüş mü, yazıyla mı almış, birisinden mi almış gibi değişik incelikleriyle birlikte bu ilmi emanete çok dikkat etmek lazım. Bugün de bu geçerli. Birisinden bir söz naklediliyor, yarım naklediliyor, söz yanlış anlaşılıyor, eksik naklediliyor, mana ile naklediliyor, değişik ifadelerle naklediliyor. Böyle olunca sözün manası değişip gidiyor ve işin veçesi 180 derece ters dönebiliyor. Onun için kim demiş, demiş mi gerçekten? Nerede demiş, nasıl demiş, niye demiş? Bunlara çok dikkat ederek konuşmak gerekiyor. Bilmiyorsak da susmak gerekiyor. Yani şöyle kulağıma geldi, birileri diyor, konuşuluyor. Böyle tam sağlam, emin olmadığı bir sözü nakletmektense insanın susması daha doğru. Çünkü o söz umumiyetle biraz işinin içini sıkıyor, alınca hemen işin zafiyeti ortaya çıkıyor. Birisi bir söz naklediyor. Diyor ki bu sözü nereden duydun? Ya birileri söylüyordu işte kulağıma geldi. Deyince anlıyorsun ki ha, bu söz bu insandan sağlam değil. Sağlam bir kaynaktan almamış. O zaman ilk söylerken çok sağlam, emin gibi söylüyor. O sözü diyorsun gerçekten böyle mi olmuş? Emin misin deyince o zaman diyor ki ya tam emin değilim işte ben de şöyle duydum falan demeye başlıyor. Onun için konuşurken, bir söz naklederken, haber naklederken, bir bilgi aktarırken bu konulara çok dikkat etmek gerekiyor. Ben falancadan duydum, o falancadan duymuş veya şu kitapta görmüş, şu görmüş. Yani sağlam kaynaklardan kesin bilgiler almak ve öyle onlarla konuşmak gerekiyor. Zira bu hassas noktada yapılan ufacık bir hata ileri doğru büyüyerek gider ve bambaşka bir hal alır. Hani kulaktan kulağa söz söyleme oyunu vardır. 8-10 kişi yan yana dizilir. Baştaki yanındakine bir söz söyler. O ona kulağına fısıldayarak söyler. Öbür uçtan çıktığında söz bambaşka bir söz olarak çıkar. Dikkat edilmediği için o konuyu burada ele almış oluyor Buhari Hazretleri. İmam Buhari rahmetullahi aleyh bu rivayetteki haddisna bize söyle, bize naklet kelimesine dikkat çekiyor. Bu kelime hadis alimlerinin en fazla kullandıkları bir tabirdir. Bana falan hadis tahdis etti, söyledi, bana falanca anlattı, nakletti diyerek o hadis-i şerifi nakleden ravileri büyük bir dikkatle tek tek sayar ve sözün sahibine kadar ulaşırlar. İşte haddesena ayrıdır, akbarana ayrıdır, haddeseni ayrıdır. Her birisinin ayrı bir manası vardır. Her birisinin bir kuvvet derecesi vardır. Bunlar tabi bilmeyen insanlar bundan anlamadığı için bu sefer anlamadığı şeye de düşman olmaya başlıyor. Hadis ilminin aleyhinde konuşmaya başlıyor. Onu üzerine çizmeye çalışıyor. Halbuki bu inceliklerle dolu derin bir ilimdir. İlmi ehline sormak, onlardan bunu da öğrenmek gerekiyor. Burada hem ilmi alırken hem de naklederken çok hassas davranmak gerektiğine işaret ediliyor. Alırken de hassas, naklederken de hassas olmak gerekiyor. Müslüman facirin getirdiği habere hemen inanıvermez, onu araştırır. Facir nedir? Mümindir, Müslümandır ama çok takvalı değildir. Günaha çok fazla dikkat etmeyebilir, bazen günahlara düşebilir. Yanlışlara çok önem vermez. Bunlara biz facir diyoruz, fasık diyoruz. Fasık bir haber getirirse, facir bir haber getirirse, yani Allah'tan korkusu fazla olmayan, bu konularını çok fazla duymayan, durmayan, çok ciddiye almayan kimse bir haber getirdiğinde hemen ona inanmaz. Onu bir araştırır. Rastgele her söze ve dedikoduya da inanmaz. Aldığı bilgiyi sağlam alır, verdiği bilgiyi sağlam verir. İstifade ettiği, peşinden gittiği ve iş yaptığı adamları iyi tanır. Kimlere iş yapıyorum? Doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Bu adamın, yani tamam benimle münasebetler çok sağlam, başka yerde yalan söyleyebiliyor ama benimle münasebetler çok sağlam. Böyle diyemezsin. Başka yere yalan söyleyen insan sana da yalan söyleyebilir. İşte falan işleri dürüst değil ama bu işte güzel. O da pek inandırıcı değil. Bir insanı onun için tanımak gerekiyor. Tanımadığı bir kimseye itimat etmez Müslüman. Bu rivayetten şunu da anlıyoruz ki, bir hoca talebelerin ilmini ölçmek ve onları imtihan etmek için böyle sualler sorabilir. Peygamberimiz sormuş. Söyleyin bakalım, bu ağaç hangisidir? Müslüman, kamil, mümin gibi çok faydalı olan bir ağaç vardır diyor. Yaprağını dökmez, devamlı meyvesini verir durur diye soruyor Efendimiz. Bunun gibi hoca da talebelerini imtihan eder. Onların bilgilerini ölçer. Benzer bir rivayette İbni Ömer radıyallahu anh'a şöyle anlatıyor. Resulullah Efendimizin yanındaydık sallallahu aleyhi ve sellem. Söyleyin bakalım, Müslüman kişiye benzeyen ağaç hangisidir? O ağaç yeşildir, yaprağını hiç dökmez. O şöyle şöyledir diye o ağacın güzel vasıflarını saydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra da Rabbinin izniyle her an meyvesini verir durur. Tü'ti küleha külle haynin bi'idni rabbihe. Ayet-i kerimesi İbrahim suresi 25. ayetin okudu. Rabbinin izniyle devamlı meyvesini verir bu ağaç. Gönlüme o ağacın hurma olduğu geldi diyor. Çocuk yaşta. Ancak baktım Hazreti Ebubekir ve Ömer radıyallahu anhuma konuşmuyorlar. Ben de konuşmaya uygun görmedim. İnsanlar isabetli bir cevap veremeyince Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o hurma ağacıdır buyurdular. Oradan ayrıldığımızda babam Hazreti Ömer'e, babacığım vallahi gönlüme o ağacın hurma olduğu geldi dedim. Peki niçin söylemedin dedi. Siz konuşmayınca ben de bir şey söylemeyi uygun bulmadım dedim. Bunun üzerine babam bana şöyle dedi. Sen onu söylemiş olsaydın bu benim için şundan şundan daha sevimli olurdu. Yani baba evladının peygamberimiz yanında başarılı olmasını, bir takdir almasını istiyor. Burada vecih-i şebeh, benzetme yönü, hurma ağacının her parçasının bir iş için faydalı olması ve ondan istifadenin daimi olmasıdır. Devamlı istifade edilir, her parçasından istifade edilir. Aynen bunun gibi mümin de her zaman ve her haliyle Allah'ın kullarına faydalı olur. Her zaman için faydalıdır. Her şeyle faydalıdır. Bilgisiyle, malıyla, mülküyle, duasıyla, her şeyle faydalıdır. Evladıyla, çoluğuyla, çocuğuyla, ailesiyle, eviyle, arabasıyla, her şeyiyle bir Müslüman diğer Müslümanlara faydalı olur. Onlara faydalı olmaya gayret eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında da mümini bal arısına benzetmişlerdir. Şöyle buyuruyorlar, mümin bal arısına benzer. Arı daima temiz olan şeyleri yer. Temiz olan şeyler ortaya koyar. Temiz yerlere konar ve nazik davrandığı için konduğu yere zarar vermez. Orayı kırıp bozmaz. Düştüğünde ise kırılmaz, bozulmaz. Kendisi de kırılmaz, başkasını da kırmaz. Bal arısı son derece mahir, hazık, maharetli, akıllı, faydalı, mütevazı bir varlıktır. Geceleri bile çalışır, gece gündüz çalışır. Hep temiz ve güzel şeyler yer. Bal arasının hiçbir zaman pisliklere konduğu görülmez. O hep çiçeklerin üzerine konar. Onun için Müslüman da devamlı kazancını böyle çiçeklerin üzerinden sağlamalı. Bataklıklardan, pisliklerden, tersliklerden kazanmamalı kazancını. Helal kazanmalı. Gıdasını çiçeklerin üzerinden toplar bal arası. Başlarındaki beye, yani idarecilere itaat eder. Bir sistem vardır, bir organize vardır. Başı vardır. Bir program dahilinde hareket eder. Başına buyruk değildir, isyankar değildir. Kimseye bir eziyeti, zahmeti ve zararı yoktur. Pis şeylerden uzak durur. Başkasının kazancını yemez. Helal kazanır. İşte mümin de aynen bal arısı gibi helal mal kazanır. Helal yiyecekler yer ve nezih mekanlarda bulunur. Bulunduğu yerler güzel olur. Duman altı kahvehanelerde, ne bileyim haramların işlendiği yerlerde bulunmaz. Bulunduğu her yerde gönlünden rahmet tevzi eder. Kimseyi incitmez ve kimseden incinmez. Bir hata yaptığında hemen doğruyu görüp kendini düzeltir. Daima şahsiyetini ve vakarını muhafaza eder. Tevazu sahibi olup herkesin iyiliği için çalışır. Zulümden, gafletten, fitneden, haramlardan, nefsin heva ve heveslerinden uzak durur. Arı alırken böyle, verirken de bal veriyor. Bal veriyor. Mümin de bal verir devamlı. Hem kendi istifade eder o baldan, hem de diğer bütün Müslümanlar istifade ederler. Bu Efendimiz'in bu teşbihi de hakikaten çok güzel bir teşbih. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanı bir hurma ağacına benzetmiş, bir de bal arısına benzetmiş. Bunlar diyor devamlı faydalıdır, her şeyiyle faydalıdır. İlmi artırmaya çalışmak ve mevzuyu hocaya arz etmek. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatır. Bir defasında Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle birlikte oturduğumuz esnada deve üstüne biri gelip devesini mescidin kapısına çökerttikten sonra bağladı. Ondan sonra hanginiz Muhammed'dir diye sordu. Nebi-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında dayanmış oturuyorlardı. Demek ki ashabın arasında Efendimiz tanınmıyor. Ashabından biri gibi gelmiş bedevi soruyor. Hanginiz Muhammed'dir? İşte dayanmış olan şu beyaz zattır dedik. Şu beyaz zattır. Efendimizin nurlu veçhesine işaret ediyor sahabe-i kiram. Adamcağız ey Abdülmuttalib'in oğlu diye hitap etti. Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seni dinliyorum buyur buyurdular. Ben sana bazı şeyler soracağım ama suallerim biraz sert ve ağır olacak. Gönlün benden incinmesin dedi. Yani doğruya doğru yani bazı öğrenmek istiyorum çünkü. Normal bildiği halde bu sorular belki insana ağır gelir ama bilmeyen bir insanın bu soruları sorması ağır gelmesin diyor. Baştan söyleyeyim peşinen diyor. Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aklına geleni sor buyurdular. Senin ve senden evvelkilerin Rabbi aşkına söyle. Bütün insanlara seni Allah mı gönderdi? Senin peygamber olduğunu söylüyorlar. Ben de diyor şimdi ilk ağızdan alayım bilgi diyor. Seni Allah mı gönderdi gerçekten? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdular. Bütün insanlara beni Allah gönderdi. Bedevi Allah aşkına söyle bir gün bir gece içinde 5 vakit namaz kılmayı sana Allah mı emretti? Nebi Efham Efendimiz, Yüce Efendimiz şöyle buyurdular. Evet, şu Bedevi'nin hakikaten haline bakın, firasetine bakın. Ne kadar güzel bir davranış sergiliyor. Bazen insanlar küçümser, dağdaki çoban der. İşte dağdaki çobanla benim oyun bir mi olacak diyor. Kendisine bir şey zannediyor ama öyle çobanlar var ki ne kadar firasetli konuşuyor, ne kadar irfan sahibi hakikaten. Bu insanda birinci ağızdan şeyler duymuş ama doğru yanlış gelip uzun yoldan geliyor. Birinci ağızdan bunları öğreniyor ve sormaya devam ediyor. Allah aşkına söyle. Senin şu malum ayında oruç tutmayı sana Allah mı emretti? Ramazan'da oruçtan bahsediyorlar. Bunu Allah mı emretti? Yoksa insanların böyle dedikodusu mu? Efendimiz evet buyuruyor. Allah emretti. Yine Allah aşkına şu malum olan sadakayı yani zekatı zenginlerimizden alıp fukaramıza dağıtmayı sana Allah mı emretti? Dedi. Nebi Muhterem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna da evet buyurunca adamcağız sen ne getirdiysen ben ona iman ettim. Yani insanlardan bir şeyler duymuş ama gelip birinci ağızdan öğrenince diyor ki tamam madem sen bunu söylüyorsun sen ne getirdiysen ben diyor ona iman ettim. Ve ben kavmimin geride kalanlarına da elçiyim. Yani bu öğrendiklerimi gidip kavmimin geride kalanlarına anlatacağım. Kavmin temsilcisiyim. Ben Sa'd bin Bekir kabilesinden Dımam bin Salebe'yim dedi. Ne kadar irfan ve firaset ehli bir insan. Cenab-ı Hak bu firaseti, bu irfanı hepimize nasip etsin. Böyle net yani. İş neyse ne gerekiyorsa onu yapan bir insan. Diğer rivayetlerden de anlaşıldığına göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kabileye de elçi göndermiş. Onlar da meselenin aslını soruşturmak için Dımam'ı Efendimiz'e göndermişler. Efendimiz peygamberlik geldiğinde civar kabileler hep elçiler gönderiyor. Sahabilerini gönderiyor. Onlar İslam'ı anlatıyor. İşte bu sahabi soruyor. İman, seni Allah mı gönderdi? Namazı soruyor, orucu, zekatı soruyor. Demek ki bunların gitmiş birisi anlatmış. Onlar da birisi geldi bir şeyler anlattı ama doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor? Kendi diyorlar adamımızı gönderelim. Elçimizi bir öğrensin gelsin işin aslını diyorlar. O elçi de gelip açık açık Peygamber Efendimiz'e soruyor ve cevaplarını alıyor. Dımam radıyallahu anh bütün kabilesinin imanına sebep olmuştur. Dönüyor gidiyor ve bütün kabilesi olanları anlatıyor. Evet diyor ben diyor tasdik aldım. Bunları Allah emretmiş bunlar doğruymuş diyor ve bütün kabile Müslüman oluyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma Dımam bin Salebe'den daha faziletli ve üstün bir heyetin geldiğini asla işitmedik buyuruyor. Kabilelerden heyetler geliyor. Peygamberimizle konuşuyorlar, kimisi tartışıyor, kavimlerine dönüyorlar. Kimisi başarılı oluyor, kimisi başarılı olamıyor ama Dımam bin Salebe tek başına bir ümmet. Tek başına geldiği halde onu heyet olarak kabul ediyor İbn Abbas. Kâne ümmeten ganiten diye ayet-i kerimede geçiyor. İbrahim aleyhisselam tek başına bir ümmet idi diye. İşte bu da Dımam bin Salebe radıyallahu anh de tek başına bir heyet olarak gelmiş, Efendimizle konuşmuş, görüşmüş, dönmüş, bütün kabilesinin imanına sebep olmuş. Talebe duyduğu bazı şeyleri hocasına arz ederek onun tasdikini alırsa artık hocam bana böyle öğretti demeye hak kazanır. Arkadaşlarından bir şeyler öğrenebilir, kitaptan öğrenir, okur ve tam güvenemiyorsa eğer kitaba, yazarına, duyduğu insanlara. Bugün bu da çok önemli hakikaten. Camiye gideriz, hoca vaaz eder, bir şeyler anlatır. Televizyondan bir şeyler dinleriz ama kafamıza yatmayan şeyler olabilir. O zaman işin ehli bir hocaya gidip, güvendiğimiz bir hocaya, hocam ben böyle şeyler duydum, dinledim, böyle şeyler anlatıyorlar, bunun aslı nedir, doğru mudur diye işi tahkik etmek, işin hakikatini öğrenmeye çalışmak, bu çok önemli. Bugün de çok gerekli bir şey hakikaten. Sahabe bunu nasıl yaptıysa, bugün de biz yapmamız gerekiyor. İşte ben televizyon duymuştum, internetten okumuştum, camide hoca anlatmıştı diye. Camide hocalarımızdan da yanlış şeyler anlatanlar çıkabiliyor. Kasıtlı olmayabiliyor, bilmemiş olabilir, yanlışlıkla anlatabiliyor, kasıtlı anlatanlar olabilir. Onun için ya camiden duyduk, hoca da yanlış anlatacak değil ya gibi düşünmemek lazım. Eğer kafamıza yatmayan bir şey varsa, aklımıza yatmayan bir şey varsa gidip onu işin ehlinden öğrenmek, aklımıza yatırmak, ondan sonra da sağlam adımlarla yolumuza devam etmek gerekiyor. Muhaddisler bunu arz, hocaya okumak diye tabir ederler. Arz metodu. Hoca, talebe hadisler alır. Bir talebe arkadaşından hadisleri alır, yazar. Bu ben de falan hocadan bunu naklediyorum diye nakledemez bunu. Naklederse bu hadis zayıf olarak kabul edilir. Onun için ne yapıyor? Bir arkadaşından hadisleri yazıyor veya derste hocası anlatırken yazıyor. Sonra gidip hocaya, hocam ben bu hadisleri sizden yazdım, doğru mu yazmışım bakalım diye okuyor hocasına. Hocaya arz ediyor veya ezberden okuyor. Hoca da tamam doğru diyor, doğru nakletmişsin, doğru yazmışsın diyor. Bu tasdikten sonra bu talebe işte ben falancadan duydum, haddesen iyi, bana falanca tahdis etti diyerek hadisi nakledebiliyor. Böyle olursa bu sağlam kopuksuz bir senet olmuş oluyor. Bu inceliklerle alimlerimiz hakikaten çok ömürler tüketmişler hadis ilmi açısından. Onların emeklerini zayi etmemek, bu ilmi birazcık da olsa öğrenmek gerekiyor. Çocuklarımıza öğretmek gerekiyor. ve bu hadis ilminden istifade etmek gerekiyor kıymetli dinleyenler. İnşallah yeni bir programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun efendim.